Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ben İbrahim Kıvanç, Microsoft'un Türkiye ofisinden Technical Evangelist olarak çalışıyorum. Bugünkü size anlatacağım konu Windows 10'un Universal Windows platformu. Fakat bunun sıfırdan değil, hani belli bir seviyeye sahip olduktan sonra detaylar üzerine nasıl uygulamanızı farklılaştırabiliriz, bunun üzerine konuşacağız. Özellikle responsive uygulamalar, aynı uygulama hem telefon hem PC'de çalışacak. Ama bazen UI tarafında bunu direktman şey yapamıyoruz, entegre edemiyoruz. Yani buradaki konuşacağımız konular bunun daha detaylı bir şekilde nasıl entegre edilebileceği ve de eğer isterseniz farklı farklı platformlarda farklı ekran çözünürlüklerine nasıl uyarlayacağımız konusunda. O yüzden ilk başta bir hikayeyle başlamak istiyorum. Örneğin hepinizin uygulama fikri var. Bu uygulama fikrini hayata geçirmek istiyorsunuz ama nereden başlamalıyız? Hani çoğumuzun duyduğu Application Lifecycle Management diye bir yapı var. ALM kısaltılmışı. Yani bu ALM sayesinde bir proje yapılmadan önce neler yapılması gerek? Yani bir proje fikri hayata geçeceği zaman hangi aşamalardan geçmesi gerekiyor? Kimlerden onay alması gerekiyor? Ve de eğer düzenlemeler ve planlamalar yapılacaksa buradaki kilit noktalar nelerdir? Bunların üzerine inşa edilen bir bilim diyebiliriz. Bunu da zaten sunum esnasında detaylarını yine tekrardan gireceğiz. Ama çok hızlı, zaten çoğumuz Windows 10'daki platformu bildiğiniz için yani hızlıca bizim bugünkü amacımız ne? Bundan biraz bahsedeceğim. Bizim bugünkü amacımız hani geliştireceğimiz Windows 10 uygulamaları şu anda çok güzel telefonda, tabletlerde, PC'lerde ve hepsi bir arada cihazlarda çalışıyor, gayet iyi çalışıyor ve bunu günümüzde görebiliyoruz. Ama önümüzdeki günlerde Surface Hub'da, Xbox One'da, aynı şekilde HoloLens'e de çalışıyor olacak bu uygulamalar. Ama şu anda daha duyurulmadı. SDK'lar daha hazırlanıyor. Aslında tam olarak One Platform olmaları için, daha doğrusu oraya da çıktı alabilmemiz gerekecek. Oraya çıktı aldığımız zaman sizin geliştireceğiniz herhangi bir uygulama bütün platformlarda çalışmış olacak. Şimdi burada göreceğiniz mesela IoT cihazlar yine bunlardan bir tanesi. Raspberry Pi, Mino Board var. Aynı şekilde Dragon Board, bunlardan bazıları. Sizin geliştirdiğiniz herhangi bir UWP uygulaması bu platformlar üzerinde de çalışabilecek. Şimdi buradaki yapıya bakacak olursak aslında yani her zaman dediğim gibi bizim bir web sitemiz varsa, responsive bir web sitemiz ya da adaptif bir web sitemiz varsa bu telefonda, tablette, PC'de ve diğer cihazlarda nasıl çalışıyorsa yine aynı şekilde Windows application'lar da bu mantıkla çalışıyor. Aslında bunun ismine bir nevi responsive Windows application'lar diyebiliriz. Mesela ekranda gördüğünüz gibi telefon, yani bir film uygulaması veyahut da bir content uygulaması telefonda, tablette, PC'de, Xbox'ta ve Surface Hub adını verdiğimiz bu yapılarda nasıl çalıştığını direktman görebiliyorsunuz. Ki zaten şu anda geliştireceğiniz uygulamalarda tamamen buna göre kendisini adapte edebiliyor olacak. Hatırlarsanız hani tek bir platform olduğundan bahsetmiştik. Bu tek bir platform sayesinde çok farklı platformlara uygulama çıkartabiliyor. Buradaki temel noktası şu. Hani siz bir tane işletim sistemi çekirdeği üzerine yazıyorsunuz ve bu işletim çekirdeği üzerinde örneğin IoT ile alakalı bazı özellikler kullanacaksanız IoT'nin ilgili extension'ını ekliyorsunuz ya da telefonla ilgili detaylar kullanacaksanız telefonla ilgili extension'ını ekliyorsunuz ve bu sayede platforma özel herhangi bir şey yapmak isterseniz de bunu da tüm detaylarıyla gerçekleştirebilecek olacaksınız. Dediğim gibi Windows 10 IoT Core'u bir önceki kolumuzda direktman incelemiştik. Bunun da zaten videosunu bu video ile birlikte yayınlayacağım. Oradaki kaynaklara erişebilirsiniz. Aslında sizin geliştirdiğiniz bir uygulama, özellikle Raspberry Pi içinse, bir monitör uygulamasıysa bu şu anda telefon ve PC'de de çalışabilecek. Aynı şekilde bir başlangıç kitinin olduğundan bahsetmiştim geçtiğimiz haftalarda. Robotisan.com adresine giderseniz de Windows 10 IoT Core'lu hazır bir paketi de alabiliyor olacaksınız. Peki biz burada nereye varacağız? Özellikle bu kritik bir nokta olacak. Yani telefonda PC'de çalışması bizim için ne anlam ifade ediyor? Bu özellikle kurumsal firmalarda ve yakında content üretecek bir konuma gelirseniz, bu content'i farklı insanlara duyurmak isterseniz farklı mecralarda, bu gerçekten çok değerli bir platform haline geliyor ve şu anda da öyle. Ve bildiğiniz gibi Windows 10'da kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyor. Şu anda 200 milyondan çok çok fazla bir halde. Tam net rakamları gelmedi 200 milyon açtıktan sonra. Ve önümüzdeki günlerde bu sayı giderek artacak ve 2 yıl içerisinde hedef gerçekten 1 milyar cihaz, aktif 1 milyar cihaz bu platformun üzerinde olması bekleniyor. Özellikle en kilit noktalardan bir tanesi de Continuum. Yani telefonu herhangi bir boş bir ekrana bağladığınız zaman buradaki ekran bildiğiniz PC gibi davranabiliyor. Sizin geliştirdiğiniz uygulamalar da yine aynı şekilde telefon üzerinde telefon gibi davranırken ekranda gördüğünüz PC'de de PC uygulaması gibi çalışabiliyor. Yani bunlar gerçekten çok kıymetli yenilikler. Özellikle iş uygulamaları yapacaksanız, sağ satış uygulaması ya da buna benzer detaylı uygulamalar yapacaksanız tek bir eforla native özelliklere erişen pek çok uygulama çıkartabilmiş olacaksınız. Önümüzdeki günlerde de sizin çalışacağınız firmalarda ve hatta sizin çözüm üreteceğiniz firmalarda, kullanıcılarda da hani bu özellik oldukça fazla istenen bir özellik olmuş olacak. Ben de son yaklaşık 4 haftadır Lumia 950 XL kullanıyorum. Hani gerçekten inanılmaz bir cihaz. Hani hem kamera olarak hem de cihaz özellikler olarak çok çok başarılı. Hani şu ana kadarki gerçekten hani en başarılı ve en stabil Windows Phone cihaz diyebilirim. Ve sizler de eğer test etme imkanı bulduysanız veya da kullanma fırsatı bulduysanız dediklerime gerçekten katılacaksınız. Ve önümüzdeki günlerde daha farklı cihazlar da gelecek. Örneğin 650, Lumia 650 duyuruldu. Belki önümüzdeki günlerde çok daha farklı cihazlar gelecek. Bunların hepsinin detayları gün ve gün yine sizlerle paylaşır olacağım. Hızlıca isterseniz hani Windows 10'daki en kritik özelliklerden birisi nedir buna bir bakalım. Bildiğiniz gibi yani uygulamalar artık hani bir çerçeveli bir yapı halinde çalışır artık. Full ekran çalışmak zorunda değil. Hani bu full ekranda çalışmak zorunda olmamasıyla birlikte siz istediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz. Ve uygulamayı özellikle ben şu anda hava durumu uygulamasını açtım ve hava durumu uygulamasında ekranın çözünürlüğü neyse hani sizin buradaki girmek isteyeceğiniz detaylar ona göre kendisini adapte edebiliyor. Özellikle aşağıda göreceğiniz detaylar dört sütun şeklinde görünürken mesela bunun boyutunu küçülttüğünüz takdirde hani daha da küçük bir boyuta gelecek ve tek bir sütun halinde, tek bir kolon halinde bunları görebileceksiniz. Ve bu aynı şekilde telefonda da eriştiğinizde, telefonda da aynı uygulamaya girdiğiniz zaman bu arayüze benzer, yani çok benzer bir arayüze karşılaşacaksınız ve yani bunların hepsi yine aynı şekilde tek bir paket ve tek bir arayüz aracılığıyla da bunlar yapılmış oldu. Ve buna benzer detaylar da yine buradan görebiliyor olacaksınız. Yine aynı şekilde yani burada gördüğünüz gibi aslında içerik tam olarak ekranı scale ediyor. Yani buna göre genişletilip büyüterek var olan bir içerik sadece kaydırmayı gerçekleştiriyorsunuz. Ama mesela bazı başka uygulamalar var. Örneğin burada göreceğiniz mesela mail uygulaması gibi. Mail uygulamasında boyutunu değiştirdiğiniz takdirde sizinle karşılaşacak, size gelecek olan uygulama hani daha farklı görünebiliyor. Ve siz yine boyutunu küçülttüğünüz takdirde sol taraftaki hamburger menü kaybolacağı gibi aynı şekilde de kontenti barındıran ekranda bütün ekranı kaplayabiliyor. Mesela burada gördüğünüz detayları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı şekilde ben geri geldiğim zaman buradaki arayüzü yine gerçekten telefondaki arayüzün birebir aynısı ve çok çok benzer bir yapıda. Ve buradaki alışkanlıklara siz alıştıktan sonra telefonda hiçbir zorluk çekmiyorsunuz ve tam tersi de geçerli. Yani telefonda alıştığınız bu arayüzü bilgisayara geldikten sonra hiçbir şekilde sıkıntı çekmeden alışabiliyorsunuz ve dediğim gibi bunun gibi pek çok özelliği de kendi uygulamalarınıza entegre edebileceksiniz. Ve gördüğünüz gibi de normal PC'de nasıl çalışıyorsa desktop uygulamaları bunları da bu şekilde görebilmiş oluyoruz. Şimdi yapacağım şey Visual Studio ile birlikte hani ne gibi yenilikler geldi bunlardan bahsedeceğim. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Windows 10 uygulaması yapmıştık Raspberry Pi cihaz üzerine. Aslında oradaki geliştirdiğimiz, oradaki tanıttığım bütün arayüzler, bütün yapılar yine aynı şekilde burada da geçerli. Şimdi ekrana getirdiğim takdirde göreceğiz. Mesela şu anda Visual Studio'yu görebiliyorsunuz. Mesela Visual Studio içerisinde yeni ben bir proje oluşturduğum zaman bu projenin içerisinde Windows bölümü var ve Windows Universal adında yeni bir yapı geldi. Bu Windows Universal bize şunu sağlıyor. Siz bunu seçtikten sonra hangi platformlarda bu uygulamanın çalışacağını belirtiyor. Ve isterseniz boş bir uygulama, isterseniz bir template kullanarak bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin geçtiğimiz gün tüm gün bir eğitim verdim bu konu üzerine. Böyle orada da direktman halihazırdaki bazı yapıları kullandım ve gerçekten işimizi kolaylaştıracak yapılar. Örneğin NowPane adındaki bir yapı var. Bunu da yine linkini sizlerle paylaşacağım. Bu NowPane'in kurulumunu kurduktan sonra Visual Studio'nun içerisinde, Universal App'in içerisinde gördüğünüz gibi bir şey olarak geldi. Eklenti olarak geldi ve ben buradan yeni bir proje dediğim zaman NoPNF 3 dediğim zaman bu halihazırda bir proje oluşturacak ve özellikle az önce gördüğünüz ekranda hava durumu uygulamasında gördüğünüz sol taraftaki bu menü yapısını ve diğer bütün detayları otomatik olarak kendisi getiriyor. Ve bu otomatik getirdikten sonra da istediğiniz gibi alttaki sayfalar arasındaki geçişler, eğer varsa hani geri butonunun konumlandırması ve buna benzer bütün detayları aslında siz çok fazla düşünmeden sizin yerinize gerçekleştirebiliyor. Hani sağ tarafa bakacak olursak hani var olan Windows 10 projesinin direktman aynısı. Hani tek bir solution'umuz var. Yani tek bir projemiz var. Aynı şekilde göreceğiniz gibi buradaki Application CMSS ve burada göreceğiniz yeni bir yapı var. App Shell diye geliyor. Hani bu App Shell ve Nav menü şunları sağlıyor. Hani sizin o sol taraftaki gördüğünüz hamburger menüde hani neler olacak? Onun içerisinde hangi sayfalar olacağını belirten bir yapı. Örneğin sayfa 1'i görebiliyorsunuz. Buradaki sayfa 1 Views isimli bir klasörün içerisinde olduğunu gösteriyor. Ve buradan da direktman erişebileceğimiz yapıları görebileceğiz. Ki bunların isimlerini zaten buradan değiştirebileceksiniz. Veyahut da yeni bir menü eklemek isterseniz sadece buraya eklemeniz yeterli olacak. Yani buradaki içerikleri değiştirmeniz direktman uygulamaya da yansımasını sağlayacak. Şimdi View'lara bakacak olursak burada 4 sayfa var. Bir tanesi Page 1. Daha sonra burada göreceğiniz Page 2 var. Page ve XAML var. Buradaki yapılarda da sizin bu ana kabuk üzerindeki açılacak olan sayfaları görmenizi sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi page 1 var. Yine aynı şekilde page 2 ve diğer yapılarda yine benzer bir yapıda olmuş olacak. Yani biz buraya ne eklersek aynı şekilde bizim uygulamamızda da bunlar yansıyor olacak. İsterseniz gelin birlikte bir çalıştıralım. Nasıl çalışıyor buna bir göz atalım. Ben bunu lokal makinemde direktman çalıştıracağım. İlk başta derleyecek ve ihtiyacı olan bütün kütüphaneleri içerisine dahil ederek bunun üzerine çalışmasını sağlayacak. Şu anda bekliyoruz. Bu daha sonra bunu derleyip çalıştırdıktan sonra aynı uygulamayı bir de telefon üzerinde çalıştıracağım. Mesela şu anda göreceğiniz bir yapımız geldi. Buradaki sayfamıza soldaki mesela frame rate bazen sizi rahatsız edebilir. Özellikle hamburger menünün rengini, boyutunu ve buna benzer özelliklerini değiştirmek isterseniz. Yani bunu kapatmak için buradaki gördüğünüz debug moddaysa Application XAML içerisinde bu frame counter yapısı var. Direktman bunu disable edebiliyorsunuz. Ben bunu eğer comment dersem direktman sol üstteki çıkan o frame counter yapısı otomatikman kalkmış olacak. Şimdi uygulamam tekrar çalıştı ve tekrar bunu direktman görebileceğim. Mesela gördüğünüz gibi sol taraftan kalkmış oldu. Ve hani buradaki en büyük değişikliklerden bir tanesi ise hani otomatik olarak hazır bir menü gelmiş oldu ve ben bu menüyü buradan direktman görebiliyorum. Buradaki herhangi bir sayfaya gittiğim zaman page 1'de, page 2 ya da page 3 oradaki bütün kontentleri direktman getirebiliyorum. Ve halihazırda bir tane back butonu var ve bu back butonda bana her tıkladığım zaman hangi aksiyon yaptıysam ilk sayfadaki bir önceki haline gelmiş oluyor. Ve bunu da bu sayede sayfalar arası geçiş çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Şimdi benim yapacağım şey şu olacak. Hani buradaki uygulama güzel. PC'de çalışıyor. Aynı şekilde settings de böyle. Peki ben bunun boyutunu değiştirdiğim zaman nasıl davranıyor? Mesela gördüğünüz gibi küçülttüğüm zaman buradaki hamburger menü kayboluyor. Ve aslında hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hazır entegre bir şekilde geliyor. Ve bunu mesela kalıp olarak kullanıp uygulamanızı hızlıca entegre edebilirsiniz. Benim şimdi yapacağım şey şu olacak. Mobil emülatörün içerisinde direktman bunu derlemeye çalışacağım. Nasıl görüneceğine bakacağım. Şu anda projem derleniyor. Derlendikten sonra da cihazımın üzerinde görüyor olacağım. Az önceki yapının aynısı. Bu arada dikkat ederseniz arka planı siyah geldi. Bir öncekinde direktman beyaz gelmişti. Aslında buradaki temel content, arka planın rengi, cihazın teması neyse, cihazın yapısı neyse direktman oradan çekiyor. Mesela burada da gördüğünüz gibi bir hamburger menü var ve buradan tıkladığınız zaman direkt detaylarına gidebiliyorsunuz. Ve yani en güzel tarafıysa dikkat edeceğiniz şey, mesela geri butonu bunun içerisinde yok. Çünkü zaten Windows Phone'un içerisinde geri butonu olduğu için üzerinde bunu direktmana entegre etmenize gerek kalmayacak. Ve buradan da bu uygulamayı test edebilmiş olacaksınız. Bugünkü yapacağım şeylerden bir tanesi ise hani özellikle hani telefonda Mesela bazı olan özellikler var. Telefonda olmasıyla birlikte aynı şekilde mesela PC'de olmayan ya da IoT cihazlarda olan özellikler var. Yani bunların kullanımı ile alakalı detaylara gireceğiz. Yani dediğim gibi geri butonu bunlardan bir tanesi. Özellikle SIM karta erişmek isterseniz, yani SIM kartın özelliklerini. Bu yine sadece telefonda olan yapılardan bir tanesi. Ya da cihazın telefon emülatörünün üzerinde olan bu yukarıdaki statü bölümü var. Mesela bu statü bölümünü mesela kaldırmak ya da değiştirmek isterseniz bu da yine telefon üzerinde olan bir yapımız. Bunun gibi çeşitli değişiklikler olacak. Bunları göreceğiz. Bunun haricinde hani az önceki var olan bir yapıyı yine bir şeyde gördük. İşte buradaki cihazda gördük. Aynı şekilde değişebilen boyutlardaki bir ekranda gördük. Yine bunların detaylarına da girmiş olacağız. Şimdi yapacağım şey sunumuna geri döneceğim. Burada detaylardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu arada şu ana kadar hiç sorunuz var mı? Herhangi bir sorunuz varsa hani seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Mesela siz soruları düşünürken mesela vermek istediğim bir diğer update'ten bir tanesi ise yani özellikle bir tablet uygulaması geliştiriyorsanız ama PC'niz dokunmatik değilse mesela burada test edebileceğiniz simülatör diye bir yapımız var. Ya bu simülatör aslında sizin var olan PC'nizin birebir aynısını oluşturuyor ve o PC üzerinde uygulamanın çalışmasını sağlıyor ama tablet görüntüsünde. Aynı şekilde siz herhangi bir dokunmatik aksiyonu bunun üzerinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani eğer iki parmakla dokunma, zoom in, zoom out gibi özellikler istiyorsanız bunu da yine bunun üzerinden test edebileceksiniz. Bunun haricinde lokalde test edebileceğiniz gibi bir de remote machine diye bir yapı var. Yani örneğin sizin elinizde 7 inçlik bir tablet cihaz var ve uygulamanızı bunun üzerinde test etmek istiyorsunuz. Bu remote machine size o cihaza uzaktan bağlanmanı sağlıyor. Aynı network içerisinde olmanız dahilinde. Aynı network içerisindeyseniz sadece IP'sini vererek direktman bu cihaza bağlanıp bunun üzerinde test yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde gerçek bir cihazınız varsa telefon gibi telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Bu arada remote machine'e IoT cihazınız varsa Raspberry gibi onları da yine aynı şekilde bağlayabiliyorsunuz. Ve emülatörleri de direktman buradan görebiliyorsunuz telefon için. Hani farklı ekran çözünürlükleri, farklı RAM özellikleri ve farklı eğer şeyleriniz olsaydı farklı versiyonlar olsaydı Windows'un burada da direktman farklı versiyonlarını görebilecek misiniz? Bu da dediğim gibi hani hiçbir cihazınız olmadan otomatik olarak farklı cihazlarda, farklı çözünürlüklerde test etmenizi sağlayacak. Zaten Windows'un en büyük kriterlerden, en büyük kilit noktalarından bir tanesi de bu olmuş olacak. Örneğin gördüğünüz gibi geri butonu hani hem telefonda hem de tablet görünümünde varken mesela PC'de yok ve bu da mesela kilit noktalardan bir tanesi. Bunu da mesela isterseniz uygulama içerisinde yukarıda statünün üzerine bu Chrome barın üzerine direktman ekleyebiliyorsunuz. Bunun içinde mesela göreceğiniz bir tane kod var sadece. Bu da Window UI Core System Navigation Manager Get for Current View diye bir tane bir yapımız var. Buradaki yaptığı şey App View Back Button Visibility diye bir değişken var. Bu değişken aracılığıyla yani siz buradaki yapıyı ekleyip kaldırabiliyorsunuz. Ve yani otomatik olarak uygulamada da geri butonu fonksiyonunu görmüş olacak. Ki bununla da ilgili de detaylar da az sonra göreceğiz. Bunun haricinde az önce gördüğünüz gibi navigation barda olan ya da direktman herhangi bir yere koyabilirsiniz. Bir back butonu koyabilirsiniz. Ve bu sayede de yine aynı şekilde Windows 8'e alışık olunan geri butonu yapısında buraya entegre etmiş olabilirsiniz. Bu sunumun sonunda sizlerle bu dokümanı paylaşacağım. Bu sunumu paylaşacağım slaydı. Bu slaydın içerisinde sizlere bahsettiğim Windows 10'un teknik detayları, özellikle bir eğitim serisi var. Onu paylaşacağım. Daha sonra responsive design tarafında yani çeşitli kilit noktalar var, best practice'ler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Az önce gösterdiğim NumPane yapısı var. Bunu direktman kullanabileceksiniz. Ve eğer ihtiyacınız olursa da notification'lar da yine bunun içerisinde olacak. Şu ana kadar hiç sorunuz var mı? Her şey açık mı? Sesim geliyor mu? Süper. Sesim geliyor anlaşılan. Çünkü bazı typingler görüyorum ekranda. Şimdi yapacağım şey ise arkadaşlar biraz yani böyle parça parça şeyler yapıp hani bunların demosunu yapmak yerine bu demolar yerine yani halihazırdaki bir tane fikri özellikle kendi uzun zamandır düşündüğüm bir application fikrini nasıl hayata geçirir diye düşündüm ve bunun üzerinde de Mesela benim çokça uğraştığım özellikle bir fotoğraf bloğum var. Ekranda gördüğünüz ilkivanç.tumblr.com. Hani buradaki fotoğrafları ben nasıl olur da yani çok daha farklı bir detaylı bir şekilde gösteririm. Bunu biraz düşünmek istedim. Hani eğer hiç fırsatınız olduysa mesela onun linkini de paylaşırım şimdi. Mesela şu anda göstereceğim. Mesela bu benim fotoğraf bloğuma giderseniz hani göreceğiniz şey şu. Hani orada çektiğim farklı fotoğraflar var. Hani oradaki fotoğraflar hakkındaki anlattığım çeşitli detaylar var. Hangi ülke olduğu, mesela bir gününüz varsa nereleri gezeceğiniz ya da benim gittiğim nerelere gittim bu gezide veyahut da çekilen fotoğraflar neredeydi? Bunları görebileceğiniz yapılar. Aynı şekilde yani bütün gittiğim yerlerde, bütün gezdiğim yerlerde hem Türkiye hem Türkiye dışında bunları aynı formatta yapmaya çalışıyorum. Hepsinde de 10 tane fotoğraf var. Hani benim yapmaya çalıştığım şey örneğin birisi bir yere gideceği zaman bunun içerisine gidip tek tek aramak ya da buradan search'ten bulmak ya da bir arkadaşım örneğin mesela Türkiye'ye gelecekse yurt dışına nerelere gitmeliyim dediği zaman ben ona merkezi bir yer gösteremiyorum. Ve hani böyle bir sorunum vardı ve şey düşündüm mesela bunun üzerinde GPS location yok. Yani nerede oldukları enlem boylan bilgileri kesinlikle yok ya da bunun haricinde almak istediğim veya da göstermek istediğim çeşitli bilgiler vardı. Bunları direktman kaydedemiyorum. Ülke bazlı sınırlı kategorilendiremiyorum. Aynı şekilde mesela gittim herhangi bir şehirde ikinci kez gittim onu göremiyorum mesela. Hani ben burada dediğim gibi bunları merkezi bir hale getirip hem de daha böyle kullanıcı deneyimi açısından ve de görsellik açısından daha zengin bir uygulama yapayım istedim. Ve sağ tarafta gördüğünüz hani uygulamaya doğru geçişi sağlayacağım bir geçiş oldu. Özellikle hani bu uygulama şu anda Windows Store'da da var. Eğer Windows 10 PC'niz ve telefonunuz varsa hani iki cihazdan da direktman indirip bunları kullanıp test edebilirsiniz şu anda. Özellikle zaten bugün de bunun detayına inerek bunu sadece şey dediğim gibi kendi fikrimden gittim ama siz de herhangi bir application fikriniz varsa veyahut da herhangi bir platformda herhangi bir çözüm düşünüyorsanız aslında buradaki süreç hepsinin aynı olacak. Yani aslında bir uygulama geliştiriyorsanız bugünkü konuşacağımız bütün detaylar hepsini kapsar olacak. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi bu application portfolyoyu nasıl dizayn edebilirim diye düşündüm. Nasıl hayal edebilirim diye düşündüm. Yani var olan site haricinde çok daha farklı bir hale getirmek istedim. Bunun için ben dediğim gibi böyle bir hikayem çıktı. Yani çok farklı ülkelere gittiğim zaman hani buradaki çektiğim fotoğrafları hani insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Bunlar sosyal medya olabiliyor ya da kendi çektiğim ya da kendi oluşturduğum alanlar oluyordu. Flickr gibi ya da herhangi bir dosya depolama yerleri. Ama bunların hepsi merkezi değildi. Ve dediğim gibi yani insanlara bunları paylaşmayı, bunları gösterip oradaki yaşadığım duyguları paylaşmayı sevdiğimden dolayı böyle bir fikir meydana geldi. Ve bunu da dediğim gibi gün geçtikçe daha da zenginleştirip daha da farklılaştırmayı planlıyorum. Özellikle bir uygulama yapacakken ilk atacağımız nokta fikir. Fikirden bahsettik. Yani böyle bir fikrim olduğu nereden geldi? Ve ikinci olarak da bunu nasıl hayal edebilirim ya da nasıl yeniden düşünebilirim? Bu ikinci bir nokta oldu. Özellikle buna işte mockup, wireframing ya da sketch adını verdiğimiz bizim kara kalem çizimlerle içerisinde neler olacak, neler yapılmalı, bunların detaylarının anlatıldığı bir çizim gerçekleştiriyoruz. Örneğin burada gördüğünüz gibi ben bir tane application logosu düşündüm. Hani burada tıklanıldıktan sonra bir tane splash screen gelecek. Yani bu splash screen içerisinde yine app logosu ile birlikte projenin ismi de FirarPerest olsun dedim. Mesela bu FirarPerest uygulamasına girerek ekranda gördüğünüz gibi sol tarafta hamburger menüler var. Aynı şekilde burada baktığınız zaman çeşitli fotoğraflar var. Hani fotoğraflarında dediğim gibi kaba taslak çizim ve şeye karar verdim. Benim demek ki bir tane ana sayfam olacak. Bu sayfa isimlerini en sona bıraktım. Öncelikle şeyi karar vermeye çalıştım. Ben burada neler düşünüyorum, hangi sayfalar düşünüyorum, bunun detayına girelim diye. Örneğin burada fotoğraflar olduğu zaman hani bu fotoğrafların detayları olacak ve tıklanıldığı zaman da hani otomatik olarak farklı bir sayfaya gitmem gerekecek. Ve burada da şunu göstermeyi planladım. Hani burada bir hangi detaya gidildiyse onun ismini gösterecek. Daha sonra bir harita olacak. Bir title varsa title'ını gösterecek ya da yazı varsa yazıyı gösterecek ve de burada tıklanıldığı zaman fotoğraflar gösterecek bir yapı olacak. Mesela buradaki fotoğraflar butonuna tıklanıldığı zaman benim web sitemdeki direktman bloktaki o ilgili sayfa açacak bir yapı düşünün. Ve aynı şekilde ana sayfaya geri dönecek olursak hani burada ana sayfadan hani ülke bazlı bir kriter olsun dedim ve tıklanıldığı zaman farklı ülkelerin farklı ülkelerde hangi fotoğraflar çekildiyse bunları görebildiğim bir yapı olsun dedim. Aynı şekilde bir haritam olsun dedim ve bu haritada da benim çektiğim bütün fotoğraflar harita üzerine görünsün istedim. Ve en sonunda da bir tane web sitesi linki koydum buraya. Hani buradaki web sitesi linkinde de direktman bir browser açacak ve bu browser içerisinde de benim bu var olan bütün kaynakları gösterecek bir yapı olmuş olacak. Ve gördüğünüz gibi aslında bütün sayfalar oluştu. Daha sonra dedim ki bunun ismi main page XAML olmalı ama sayfanın ismi. Ve buradan tıkladıktan sonra photo detail'a gitmeli. İsmi photo detail olmalı. Tıkladıktan sonra web view olmalı dedim. Bunun haricinde işte Photos by Country diye ülke bazlı fotoğraflar olan bir sayfam oldu. Sonra gördüğünüz bir haritam olacak. Yani bir harita sayfam olacak. Ve en sonunda bir tane browser açacak. Aslında benim burada yaptığım şey projenin temelleri ve kaç sayfadan oluşacağı ve bu sayfalar arasındaki etkileşim nasıl olacağı. Mesela detaya gideceği zaman hangi sayfaya gideceği ve hatta tıkladığın zaman hangi aksiyon olacağını burada biraz netleştirdim. Bir sonraki aşamadaysa bu tablet ve PC görünümü içindi ve ben bunu responsive olarak düşüneceğimden dolayı aslında aynı sayfaların olduğu bir de telefon view'larını düşündüm. Ve burada da ekranımız küçük olacağı için aslında bizim PC'de göreceğimiz, PC'de göstereceğimiz kadar geniş bir alanımız olmayacak. Hani oradaki kadar alanı geniş kullanamayacağımız için burada daha böyle küçük alanda, daha küçük detayların önemli oldu ama ön plana çıktığı bir yapı planladım. Aslında burada da yine aynı sayfalar var. Ana sayfa var, fotoğraf detayı var. Web sitesinin direktman görünebildiği detayların var, fotoğrafların görünebildiği. Aynı şekilde tıkladığınız zaman burada hamburger menüde açılan bunu da ayrıca sol tarafta gösterdim. Hamburger menüye tıkladığınız zaman fotoğrafların, ülkelerin ve haritanın olduğu bir yapı olarak düşünün. Ve aslında baktığınız zaman burada dediğim gibi projenin bütün kabataslak ne olması gerektiği, sayfanın içerisinde ne düşündüğünüz ve hangi metodların olacağı direktman burada belli olmuş oldu. Hani bir sonraki aşamada hani bunu daha temize çekip hani daha temizden bunu bir sonraki adıma geçirebilirsiniz. Bu dediğim gibi bir sonraki temize çekme. Ama dikkat ederseniz hani pek çok yazım ve pek çok çizimim çok net bir şekilde görünmüyor. Çünkü hani karalama ve bunu artık sadece ben anlayabiliyorum. Hani yazında gün geçtikçe her teknik insanda olduğu gibi daha da kötüye giderek okunmaz hale gelmeye başladı. Ve burada da gördüğünüz gibi yani farklı bir yöntem bulmalıyım. Yani ben bunu aklımda süper bir fikir var. Hani Uber benzeri bir fikir ama hani nasıl diyelim köpek gezdirmek için insanların köpeklerini gezdirmek için bir Uber servisi ya da ne bileyim Uber servisi ama hani başka bir şey diye düşündüğünüz zaman aklınıza mesela hayal edebiliyorsunuz nasıl olduğunu. Ama bunu mesela bir ekip arkadaşınıza veyahut da bir müşterinize ya da yöneticinize anlatmakta genellikle zorluk çekebiliyoruz. Bunun da giderebilmek için çeşitli yöntemler var. Birincisi hangi sayfalar olduğuna karar verdikten sonra storyboarding diye yeni bir özellik var. Storyboarding PowerPoint'in içerisine gelen bir edit template'i. Özellikle hepiniz Visual Studio indirdikten sonra bu özellik sizde aktif olarak geliyor. Bunun da detayını zaten bunun gösterdikten sonra size göstereceğim. Yani buradaki temel nokta şu. Yani sizin oradaki yaptığınız karamaları biraz karalamaları daha profesyonel bir hale çevirmek. Hani burada da mesela gördüğünüz gibi ekranda mesela buradaki menü ekranından screenshot aldım ve alttaki menü var otomatik olarak geliyor. Ve burada adım adım bu uygulama nasıl olmalı bunu biraz hayal etmeye çalıştım. Aslında storyboard sizin uygulamanızın akışı, burada tıklanıldığı zaman neler olması gerekiyor bunu belirten bir yapı olmuş oldu. Ve ben burada mesela uygulamaya tıkladığım zaman size bahsettiğim gibi splash screen gelecek. Hani orada uygulamanın ismi yazacak. Daha sonra uygulama açıldıktan sonra sol tarafta bir hamburger menüm olacak, split view'um olacak ve sağ tarafta göreceğiniz pek çok data bunun içerisinde populer edilmiş halde olacak. Ve burada mesela ülkelere tıkladığım zaman ülke bazlı detayları göreceğim. Ve dikkat ederseniz mesela burada şey yaptım. Mesela Bulgaristan'da 3 tane detay olunca, 3 tane içerik olunca nasıl görünecek? 2 tane içerik olunca nasıl görünecek? 1 tane olunca nasıl görünecek? Aslında burada da biraz da uygulama içerisinde olabilecek senaryoları gerçekleştirip yani uygulamanız nasıl görünmesi gerekiyor ya da nasıl bir mimari oluşturmalısınız, dizayn mimarisi oluşturmalısınız biraz da bu ortaya çıkmış oluyor. Örneğin burada haritaya tıkladığınız zaman yine harita üzerindeki detaylar ve web sitesine tıkladığınız zaman bir browser açılacak. Yani bu browser içerisinde görebileceksiniz. Yani bir sonraki aşama yine fotoğrafla geri döndüğünüz zaman nasıl olacak buradaki akışınız? Burada mesela herhangi bir fotoğrafı yine tıkladığınız zaman o fotoğrafın içeriği nasıl olacak? Bir harita olacak, yukarıda ismim var, bir fotoğraf var. Aynı şekilde Yine detayları mevcut. Aşağıda yine bir butonumuz var. Mesela buradaki aksiyonlar nasıl olacak yine? Butona tıkladınız. Hani buradaki yapıya girdiniz. Çok güzel. Hani burada göründükten sonra mesela ne olacak? Buna bakmanız lazım. Mesela geriye gelecek olursam biraz da şey çok kıymetli. Mesela buradaki fotoğraf detayına geldik. Mesela ben burada hani başlık düşündüm ve başlık haricinde detaylar var. Ama ben bunun haricinde ekstradan bir şey eklemek istersem veyahut da nasıl diyeyim, buradaki benim bir fotoğraf nesnem olmak gerekecek. Fotoğraf nesnem. Yani bu fotoğraf nesnemin aslında içerikleri neler olacak, propertiler neler olacak aslında biraz da onu netleştirmiş oldum. Mesela gördüğünüz gibi GPS lokasyonu var. Demek ki enlemle boylam olacak. Mesela bir fotoğraf var. Hani bir fotoğraf olacak. Bir başlık var. Başlık olacak. Ya da şehir ismi, ilçe ismi var. Bunlar olacak. Detaylar olacak. Aslında buraya baktığınız zaman dediğim gibi sizin teknik içerikleriniz, teknik kapsamınız netleşmiş oluyor. Ve de bu da size çok büyük bir kolaylık sağlıyor olacak. Bir sonraki aşama hani PC'de yaptığımız gibi telefonda da yapmamız gerekecek. Mesela telefonda gördüğünüz gibi yine aynı şekilde bir start screen var. Ve ben orada tıkladıktan sonra uygulamamın splash screen'i geliyor. Splash screen'den sonra hani gördüğünüz gibi hani bütün sayfayı kaplayan içeriklerim, bütün sayfayı kaplayan fotoğraflarım burada daha böyle düzenli ve daha küçük daireler. Ve dikkat ederseniz de menüm kapalı bir şekilde geliyor ekran çözünürlüğünden dolayı. Ve bu menüye tıkladığım zaman menü açılarak buradaki detayları görebiliyorum. Mesela örneğin burada ülke bazlı sıralamaya tıkladığım zaman mesela ülke bazlı sıralama nasıl olmalı bunu görebileceğim. Aynı şekilde haritaya tıkladığım zaman hani harita üzerinde nasıl görünecek, yani fotoğraflara gittiğim zaman nasıl görünecek, tıkladığım zaman detay nasıl görünecek. Aslında ben burada dar bir ekrana göre tasarlıyorum. Ve burada da aslında siz hangi elementleri veyahut da hangi scaling yöntemini kullanacaksınız biraz da bu netleşmiş oluyor. Mesela burada ilerledikten sonra fotoğrafları yine aynı şekilde telefon üzerinde de fotoğraflar görebileceksiniz. Aslında ilk başlarda zor gibi gelen ama alışınca gerçekten kolay olan bir yöntem ve yani gerçekten alıştıktan sonra eliniz kolunuz oluyor ve kesinlikle bir sonraki projeyi bu yöntem olmadan kesinlikle yapmıyorsunuz. Ya çünkü projedeki hata ihtimaliniz çok düşüyor. Yani hata ihtimali düştükten sonra ekip arkadaşlarınızla iletişiminiz, koordinasyonunuz çok artıyor. Ve dediğim gibi hani application lifecycle management'ın hani gerçekten önemli kısımlarından bir tanesi. Özellikle hani developerların çok sorumlu olmadığı bir dünya gibi görünüyor ama hani eğer developerlar da bunu yaparsa hani gerçekten çok büyük bir fark yaratmış olacaklar. Hani bu da sizler için de çok da kıymetli olan bir yöntem olabilir. Özellikle firmalarda arayüz tasarımcıları ve kullanıcı deneyimi tasarımcılar var. UX designerlar. Özellikle onların düşündüğü, onların yaptığı bir yapı diyebilirim. Ya da herhangi bir firmada iş geliştirme birimi bunu direktman isteyebilir. Onların hazırlayıp size teknik insanları yönlendirdiği bir yapı. Yani buradaki en güzel avantaj da şu. Mesela burada şey görebiliyorsunuz. Mesela şu anda gösterebilirsem çok iyi olacak. Bu arada mouse'u kaybettim. Evet. Şu anda mesela gördüğünüz storyboarding, burada göreceğiniz yapı, dediğim gibi Visual Studio'nun Professional ya da Ultimate versiyonlarını yükledikten sonra direktman gelen bir yapı. Bence şu anda PowerPoint'inizi direktman kontrol ederseniz muhtemelen sizde de olabilir. Eğer yoksa dediğim gibi sunumdan sonra vereceğim linkten hangi versiyon olduğunu kontrol edebilirsiniz ve oradan direktman indirebilirsiniz. Yaptığı şey ise şu dediğim gibi, hani burada çeşitli kontroller var işte sağ tarafta. Örneğin Auto Suggest Box ya da takvim, checkbox, buna benzer yapılar var ya da buton. Yapacağınız tek şey hani çift tıklayıp bunu otomatik olarak buraya entegre etmesini sağlamak. Örneğin burada mesela herhangi bir teksti editlemek istiyorsanız direktman bunu yapabiliyorsunuz ya da rakamları editleyebiliyorsunuz. Bu direktman size full kastimizasyon imkanı veriyor. Ya da bir buton eklerseniz bu butonu koyabiliyorsunuz ya da buraya mesela kendi içeriklerinizi yazabiliyorsunuz. Ya da burada göreceğiniz mesela command bar'a direktman ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde hani bunu PC için yapacaksanız PC'ye göre, telefon için yapacaksanız telefona göre. Mesela burada göreceğiniz diğer detaylar var. Yine telefon için hazır bir diyalog ekranı. Ya da bir menü ekleyeceksiniz. O menünün içerisinde neler olacak? Bunları direktman görebiliyorsunuz. Ya da buradan bir takvimden herhangi bir tarihi seçtirmek istiyorsanız combo box gibi bir yapıyla date time picker ile direktman bunu yapabileceksiniz. Aynı şekilde time picker da hani bunlardan bir tanesi. Ve burada gördüğünüz gibi aslında siz herhangi bir elementi direktman bunun içerisine atarak editleyip sizin ihtiyacınıza göre isterseniz PC, isterseniz telefona göre hani buradaki yapıları sadece kaba taslak oluşturmuş olacaksınız. Özellikle sizlere şunu da tavsiye ederim. Bitirme projelerinizde ya da herhangi bir tasarım ders projeniz varsa okulunuzda mesela bu tool inanılmaz bir araç. Çünkü projeye başlamadan önce yani kapsamını belirlemek, detayları netleştirmek için danışman hocanız olabilir, profesörünüze ya da ders veren herhangi bir kimseyle mutabık kalmak için içerikte sizlere tavsiyem bunu kullanıp ben uygulamayı böyle düşündüm, böyle olacak. Sizin bir yorumunuz var mı? O zaten hani direktman bunu aldığı zaman herhangi bir şey kurulu olmasına gerek yok. PowerPoint olması yeterli. Hani PowerPoint de diyebilir ki ya mesela bunu başlığı biraz büyütebilir miyiz? Direktman büyütebilir. Ya da burada bir logo varsa işte logoyu bir tık büyütebilir miyiz? Genellikle dizayn tarafında istenen en büyük isteklerden oluyor. Ya da hani buradaki içeriği buraya değil de hani sol tarafı alalım tam görünmüyor. Bunu da mesela kapatalım. Mesela bunu diyebilir. Buna benzer pek çok içeriği, pek çok özelliği yapabilir. Ve dediğim gibi hani bununla oynadıkça, bunu keşfettikçe çok daha keyif alacaksınız. Özellikle hani notlar eklemek istiyorsanız, buna benzer yapılar istiyorsanız sayfalar arasında da geçişleri direktman sağlayabileceksiniz. Bunun haricinde hani eklemek isteyeceğiniz çeşitli detaylar varsa onları direktman buradan bulabilirsiniz. Örneğin start menü ekleyecekseniz tıkladığınız zaman normal PC start menüsü otomatikman geliyor. Örneğin bir web sitesi yapacaksanız hani o web sitesi bir browser içerisinde nasıl görünüyor bunu direktman gösterebilirsiniz. Ya da buna benzer yapıları mesela Windows Phone'un işte template'i, yatay ve dikey template'leri. Aynı zamanda hani sadece buradakiler değil, hani masaüstü uygulaması ve çok daha fazla bir şekilde hani buradaki işte Find More Storyboard Shapes derseniz online olarak burada da hani size yardımı olabilecek yani pek çok template'ler de var. Örneğin iPhone için template istiyorsanız, Android için ya da hani herhangi bir özel bir yapınız varsa yani bunlarda kullanabileceğiniz çeşitli yapılar var. Bunları da zaten kullandıkça daha net bir şekilde görebileceksiniz. Yani dediğim gibi kesinlikle bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bu Storyboard Visual Studio ile birlikte geliyor. Yani bir sonraki aşama ise uygulamamızda şu olacak. Güzel, ben bütün sayfalarımı belirledim. Bütün içerikleri tamam, ne olacağı belli. Peki bir sonraki aşama ne diye sorduğumuz zaman bu da teknik planning zamanı. Aslında siz uygulamanızın mimarisini burada oluşturacaksınız. Ve burada da mesela ekranda gördüğünüz gibi ben bir yapı oluşturdum. Dedim ki benim bir foto setim olacak. Hani bu foto set bana şunu sağlıyor olacak. Herhangi bir fotoğrafın içerisinde ne bilgiler var bunları direktman saklayacağım. Bunlardan bir tanesi hangi fotoğraf olduğunu belirlemek için bir unique ID belirlemek. Bunu string olarak belirledim çünkü Azure üzerinde özellikle mobile servis kullanacaksanız hani orada halihazırda gelen bir ID yapısı var. Yani o string oluyor ve daha sonra uyumlulukta sorun yaşamak istemezseniz string olarak unique bir ID verebilirsiniz. Bir diğeri ise URL olacak. Özellikle bu blog postun hangi linke gittiği, hangi detaya gittiğini buradan direktman görebileceğim. Bunun haricinde fotoğrafın bir başlığı olacak. Fotoğrafın bir içeriği olacak. Aynı şekilde bir küçük bir fotoğrafı olacak. Hani o fotoğrafın JPEG uzantılı dosyasını alacağım. Ve göreceğiniz de mesela ülke detayı, şehir detayı, daha sonra hangi tarihte çekildiği, enlem bilgisi, boylam bilgisi ve ileride de kullanırım belki diye fotoğrafın yatay mı yoksa dikey mi bir fotoğraf olduğunu belirttiğim bir yapı var. Bunun haricinde tanımlamış olduğum 4 farklı metodum var. Bunlardan bir tanesi tüm fotoğrafları getir. Az sonra da zaten şey üzerinde göstereceğim. Teknik proje üzerinde göstereceğim. Tüm fotoğrafları getirin içerisinde yani kendi tanımladığım hard coded olarak veri tabanı daha oluşturmadan uygulama nasıl olabilir isimli teslim yapmam için buradaki bir metodum mevcut. Bunu kullandım. Daha sonra burada eğer şehir bazlı bir aratma istersen işte get by cities isimli bir tane şey oluşturdum. Başka bir metoda ulaşıyordum ve burada da o ilgili şehrin ismini verdikten sonra hangi fotoğraftan olduğunu geri dönen bir yapı mevcut. Bunun haricinde hani buradaki fotoğraflar güzel ama ülke bazlı gruplamayı nasıl yapabilirim diye sorduğumda da işte Get by Country Group diye bir tane yeni bir metot oluşturdum. Burada da o ilk yani ülke ülke farklı bir liste getirip onun içinde zaten ayrı bir yapı oluşturdum. Fotolist adını verdiğim. Yani bu fotolist klasında da aslında hani buradaki benim fotoset sınıfımdan inherite ettim. Yani buradaki kalıtım sayesinde de hani bunu biraz daha farklılaşarak sadece ülke detayı ekledim. Onun da detayını göreceğiz. Daha sonra da mobile service'e bağlayınca şimdiki ismi Mobile Apps. Yani mobile apps içerisinde nasıl olmalı otomatik çeken bir yapı haline getirdim. Ki buradaki konnektör de bunu sağlıyor. Ve aslında baktığınız zaman kaba taslak ne olması gerektiği ve uygulamada nasıl göstereceğim bu sayede netleşmiş oldu. Gördüğünüz gibi bir projenin fikir aşamasından tasarım aşamasına, oradan kullanıcı deneyimine ve daha sonra da teknik plana nasıl geçeceğini gördük. Ve hani benim yaptığım şey ise, hani sizlere de daha sonra bunu koddan yine paylaşacağım. Benim hani buradaki bütün düşündüğüm detayları projeye aktarmak oldu. Hani buradaki dikkat ettiğim noktalardan bazıları ise şu oldu. Benim kendime ait bir tane class'ım oldu. Hani az önce gösterdiğim buradaki hani Photoset nesnemin property'leri, detayları nelerdir bunları gördüm. Bunun haricinde mesela Azure Mobile Services'ten bu fotoğraflar çekilmesi nasıl olacak bunu gösterdim. Dediğim gibi elle tanımladığım bazı verilerim vardı ki bunu şiddetle sizlere tavsiye ediyorum. Hani bir veri tabanı oluşturmadan öncelikle bir kendi class yapınızı bir oluşturun ve bu class yapısına göre de içerisinde hangi property'ler olacak? Bunların detayları ne olacak? Bunu uygulamada görebilmeniz ve bunu test edebilmeniz için bu çok kıymetli olacak. Ben burada çoğuna rastgele değerler atadım. Mesela hepsinin çoğu tekrar eden değerler. Ama en azından uygulama içerisinde nasıl görebileceğimi ya da nasıl görüneceğini öngörebilmek için yani çok kıymetli veriler oldu. Ki daha sonra bunların hepsini yani bir daha kullanmadım. Buradaki verileri dediğim gibi hani Azure'a yükledim. Hani onu da zaten az sonra göstereceğim. Ve hani bir sonraki aşamaysa dediğim gibi hani eğer şehir bazlı bir istek olursa bunu direkt ben bu metodu hazırladım. Bunun haricinde de az önce bahsettiğim ülke bazlı bütün fotoğrafları göstermek içinse bu ekranda gördüğünüz bu direktman sorguyu hazırladım. Burada çok basit bir link sorgusu var. Bu link sorgusunda bir tane dictionary döndürüyor ve bu dictionary de dediğim gibi hani az önce gösterdiğim PhotoSetList isimli bir yapı. Yani bu aslında dediğim gibi PhotoSet listesinden inherit oluyor. Yani tek eklediğim şey yani burada sadece bir tane key var. Bu key de dediğim gibi ülkenin ismi olacak. Burası hazır. Dediğim gibi bunu yaptıktan sonra benim ekranda view'larım olacak. View'larımda göreceğiniz gibi page detail var. Page detail haricinde ana sayfam var. Page by country var. Page on map var. Setting sayfam var. Daha sonra web view detail diye bir bölüm var. Bunları direktman gördüğünüz gibi view olarak entegre ettim. Bunun haricinde tekrar tekrar kullandığım yapılar var. Örneğin kontrol olarak tasarladım. User kontrol olarak. Bir tane preloader var. Yükleniyor animasyonu. Bunun haricinde photo view item diye bir şey photo item view diye bir şey yapmıştım. Bu da sizin grid içerisinde gösterdiğiniz herhangi bir detayı direktman bu class içerisinden çekmesini sağladım. Ve de hani adaptive grid diye yeni bir yapı oluşturdum. Özellikle şeyden bahsedeceğim. Sizin tanımladığınız detaylar hani genellikle responsive yapmaya çalıştığınız zaman oradaki itemların hepsinin boyutları sabit kalıyor. Yani bunları modifiye etmek için kullanacağımız bir yapı olmuş oldu burada. Bunu da zaten detaylarına yine aynı şekilde değiniyor olacağız. Sorularınız var mı şu ana kadar? Umarım her şey açıktır. Eğer sorularınız varsa hani IM üzerinden yazabilirsiniz Skype üzerinden. Hani ben de bir taraftan anlatırken bir taraftan da takip ediyorum gözümle. Herhangi bir soru var mı diye. Buradaki projede de mesela istersen bir çalıştıralım. Nasıl çalıştığını öncelikleri görelim. Daha sonra da hani oradaki elementler nasıl çalışıyor? Detaylar nelerdir? Hani bunlardan bahsederiz. Şimdi ben buradaki projeyi otomatik olarak başlatıyorum. Yani bu projeyi uzun zamandır planlıyordum ama vakit bulamadığımdan dolayı aslında Ekim ayında falan bitirdim ama yani tam hayalindeki gibi hale getirmek için biraz zaman aldı. Dediğim gibi yani çok aralar biraz zaman bırakıp öyle tekrar tekrar baktım. Mesela şu haliyle tamamen çalışır vaziyette dediğim gibi store üzerinden bulabileceksiniz. Mesela şu anda ekranda gördüğünüz yani uygulamam direktman çalışıyor, tam ekran olarak çalışıyor. Hani buradaki kritik noktalardan bir tanesi ki hepinizin çokça yaşadığı, hani ekran boyutunu değiştirdikçe bu elementlerin de aynı şekilde kendisini resize edebiliyor olması ve hani belli bir seviyeden sonra boyutlarının artıp yine aynı şekilde resize edebiliyor olması. Bu hani gerçekten çok hani kıymetli bir özellik. Burada mesela böyle bir sorun vardı ve bunu Zekman hani aşarak hani her ekran çözünürlüğü neyse ona göre adapte olabilen bir yapı olmuş oldu. Mesela burada gördüğünüz gibi belli bir boyuttan sonra küçüldükten sonra sol taraftaki menüye dikkat ederseniz Application Bar menüsüne o direktman kayboluyor. Ve hani az önce bahsettiğim Now Pane isimli menüde Now Pane isimli template'te direktman bunu rahat bir şekilde yapmanı sağlıyor. Hani sizler de projenize eğer hızlanmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi tüm fotoğraflarım var. Hani tüm fotoğraflar haricinde neler var diye bakacak olursak burada ülke bazlı göster var. Burada gördüğünüz gibi boyutlarını değiştirmedim. Mesela burada sadece belli bir boyuta küçülürse sadece o durumda içerisindeki fotoğraflar büyüyor. Ve dikkat ederseniz buradaki hangi başlıktaysa ülke ismi hep en yukarıda kalıyor. Ve bu sayede de hani çoklu içerikleri çok rahat bir şekilde gösterebiliyorum. Geri gelecek olursam bunun haricinde harita var. Hani haritaya direkt tıklayabiliyorum. Hani harita üzerinde bu çektiğim fotoğraflar hangi ülkelerde, dünyanın neresinde bunları direktman görebiliyorum. Ve buradan da mesela tıkladığım zaman herhangi bir detaya gidebileceğim. Mesela geriye bastığım zaman direktman geriye dönebiliyorum. Bu bunu sağlıyor. Örneğin herhangi bir detaya girecek olursam mesela Petra'ya girelim. Mesela Petra'ya girdikten sonra az önceki gördüğünüz fotoğraf burada çok daha farklı bir renk ve boyutta görünüyor. Ve burada gördüğünüz harita üzerinde tam olarak bu lokasyon nerede dünyada bunu görebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde hani burada hani fotoğraf hakkındaki detaylar, bilgiler, gidilen yerler bunları otomatikman görebiliyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi bir tane butonum var. Ve bu butonunu tıkladığım zaman da az önce bahsettiğim benim o fotoğraf bloğuma giderek hani oradaki içerikleri gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi burada sadece yaptığım şey web view'e entegre etmek oldu. Hani belki bir sonraki adımda şunu da yapabilirim. Buradaki bütün fotoğrafları bunları da Azure'da hostlayıp istersem hangi detaya girilirse onu native olarak uygulama içerisinde de gösterebilirim. Ha dediğim gibi burada sadece şeyi göstermek istedim. Çok hızlı bir şekilde var olan bir fikrinizi farklılaştırabileceğiniz ve onu bir sonraki adıma taşıyabileceğiniz ve bunun da detaylarını da yine dediğim gibi burada görebileceksiniz. Hani bunun da güzel tarafı şu oldu. Mesela detaya gittiğiniz zaman, ekranın boyutunu değiştirdiğiniz zaman yine uygulama buna göre adapte olabiliyor. Ve yine aynı şekilde büyüttüğünüz zaman da ekranı tamamen birbirine adapte olarak her bir çözünürlükte çalışabiliyor olmuş oldu. Yani dediğim gibi yani çok hani ince detaylar var. Hani özellikle hani bu ekranın adapte olması, farklı cihazlarda nasıl görüneceğiyle alakalı. Şimdi onlara gireceğiz. Ama onlardan önce de hani buradaki uygulamayı bir de telefon üzerinde çalıştıralım. Az önceki emülatörde deploy ederek hiçbir değişiklik yapmadan nasıl çalıştığını direktman görelim. Bu şu anda yüklerken bir yandan da Azure üzerindeki veri tabanından bahsedeyim. Hani Azure üzerinde de benim yaptığım proje direktman hani bir mobile services'te yani eski mobile service kullanmıştım. İsterseniz dediğim gibi mobile apps'i de kullanabilirsiniz aynı şekilde. Hani buradaki data bölümüne gittiğim zaman benim PhotoSet isimli yeni bir tablomu görebiliyorsunuz. Mesela ben bu tabloya gittiğim zaman yine aynı şekilde burada benim kolonlarım var. Veri tabanı kolonlarım ve bu kolonları zaten gidince hani tiplerini, detaylarını direktman görebiliyorsunuz. Hani hangileri indeksli, hangileri indeksiz yine bunların detayları da burada mevcut. Bunları bulabilirsiniz. Mesela ben şimdi geri geldiğim zaman mesela PhotoSet'e gittiğim zaman bunun içerisindeki bütün detayları görebileceğim. Mesela ID'si, URL'i, title'ı hani az önce gösterdiğim yapının hepsi direktman Azure üzerinde tanımlı. Ve buradaki bütün bilgileri aslında ben programatik olarak uygulamada çekiyorum ve burada bir değişiklik yaparsam aynı şekilde uygulamaya da yansıyacak. Yani çok rahat bir şekilde database'i geliştirmek istiyorsanız backend'inizi, yani çok az efor harcamak istiyorsanız Mobile Apps'i kesinlikle tavsiye ederim. Ve cross platform çalıştığı için istersen siz buradaki veriyi telefonda, PC'de, Windows 10'da dediğimiz gibi aynı zamanda web sitesinde de, Android'de de, iOS'ta da gösterebilirsiniz. Yani bu da gerçekten güzel özelliklerden bir tanesi olmuş olacak. Şu anda uygulama deploy edildi telefona. Telefonda gördüğünüz hani fotoğraflar hani farklı farklı yerler görünüyor. Ve ben buradaki hani herhangi bir yere gittiğim zaman Mesela buradaki Safari'ye gittim ve ben buna tıkladığım zaman oradaki fotoğrafı görebiliyorum. Genellikle haritayı emülatör üzerinde direktman göremiyorum. Ama mesela burada da direktman telefonunuzu deploy ettiğiniz zaman cihazda o haritanın düzgün bir şekilde çalıştığını göreceksiniz. Aslında benim tavsiyem orada PC'de test edip PC'de emin olduktan sonra diğer platformlara deploy etmeniz. Bu arada projeyi IoT cihaza da deploy ettim. Hani çok başarılı bir şekilde deploy oldu. Sadece orada harita çalışmadı. Harita haricindeki bütün elementler, bütün yapılar otomatik olarak çalışmış oldu. Eğer böyle bir fikriniz de varsa, hani bu cihaz üzerinde de çalışıyor mu derseniz, hani otomatik olarak orada da çalışacak. Ve burada da göreceğiniz gibi, yani bütün detaylar, internet biraz yavaş çekiyorsa, fotoğraflar daha sonra yüklenecek. Bunu da direktman uygulama içerisinde görebileceksiniz. Hani az önce sizlere gösterdiğim PC üzerindeki yapı, direktman telefonda da var. Buradaki ülke bazlı detaylandırmayı görebiliyorum. Veya da buradan haritalar üzerinde direktman görebiliyorum. Ya da aynı şekilde buradan tıkladıktan sonra bir web sitesini açıp browser üzerinde bunun detayını da görmüş olabileceğim. Karışık gibi görünüyor ama çok hani eğlenceli bir proje oldu ve çok basit bir proje oldu. Yani dediğim gibi hani view'ları ayrı bir yerde tuttum, kontrolleri ayrı bir yerde. Hani ana sayfada hani çok fazla bir şey yok, sadece menüler var. Bir de dediğim gibi class yapım var. Bunu yaptıktan sonra da uygulamaya entegre etmiş oldum. Özellikle şeye bakacak olursanız, hani ana sayfada ne kullandım diye. Az önce sizlere gösterdim, hatırlarsanız bir grid view yapısı vardı, içerisindeki fotoğrafların göründüğü. Aslında şuradan çağırabilirsem bir yandan da uygulama açıkken gösterebilirim. Özellikle burada gördüğünüz elementin yapısı grid view. Ama grid view'ı bu şekilde esnek bir şekilde kullanmak için, hani boyutunu küçültüp büyütmek için kullanacağımız bir yapı var. Aslında bu da yine grid view inherite edilerek kullanılan bir yapı. Yani bu da ismi adaptive grid view diye geçiyor. Bu da GitHub üzerindeki open source bir projeydi. Ben de bunu direktman entegre ederek kendi projeme entegre ettim. Hani buradaki yapısı ise şu şekilde çalışıyor. Adaptive grid'in içerisine girecek olursak, hani gördüğünüz gibi hani grid view üzerinden direktman alıyor. Hani buradaki yaptığı şey ise şu. Sizin ekran çözünürlüğünüz neyse, hani ekran çözünürlüğüne göre kendisini adapte edebiliyor olması. Mesela burada da direktman göreceksiniz. İşte kendi sayfasına direktman adapte ediyor. Ve burada hesaplama yöntemleri var. Yani bu hesaplama yöntemleriyle minimum boyutu nedir ve o minimum boyutta kaç tane kolon olacak ve o kolonların boyutları neler olacak, bunları direktman yapan bir yapı. Zaten dediğim gibi kodları paylaşınca direktman bunu görebileceksiniz. İlk başta şey yapmıştım. Hani buradaki elementi, yani grid view'ı şuradaki yapı gibi kullandım. Onu da göstereyim. Countries'deki gibi. Aslında siz boyutunu ne kadar değiştirirseniz değiştirin, böyle bir sabitti. Mesela bunun boyutunu kaydırdıkça ya da genişlettikçe, mesela Türkiye'ye gelirsem daha net görünür. Mesela şu şekilde bir deneyim olmuş olan. Siz yani hafifçe küçülttükten sonra burada çok büyük bir boşluk kalıyor. Ve bu özellikle bütün sayfa dolu olunca düşünün, burası tamamen boş. Hani biraz daha küçültünce yine aynı şekilde aynı sorunu yaşıyorsunuz. Ve bu kendisini adapte etmiyor. Ama dikkat ederseniz hani belli bir boyuttan sonra, mesela şurada, yani küçükken biraz daha küçültürsem buradaki fotoğrafın büyüdüğünü görüyorsunuz. Bunu da yapmak için şöyle bir yapı kullandım. Aslında bunu Countries'de göstereyim. Hani bu Countries'de yine burada bir tane şey kullandım. Grid view kullandım. Aslında direktman grid view. Az önceki gösterdiğim adaptive grid view değil. Hani buradaki yaptığım tek şey şu. Hani grid view'un içerisinde bir tane item template oluşturdum. Ve işte buradaki işte variable size grid'i verdim. Ve burada göreceğiniz mesela data template var. Ve bu data template'in içerisinde bunun yapısını direktman görebiliyorsunuz. Hani nasıl davranacağını. Ve otomatik olarak buradan çektiğinde görebileceksiniz. Mesela burada bunun haricinde detayına gidecek olursak buradan göstereyim. Yani bu data template'in içerisinde de hani hangi yapıları varsa, mesela şurada gösterebilecek miyim? Mesela item template diye bir yapısı var burada göreceğiniz. Mesela bu item template de mesela F12'ye basıp oraya gittiğim zaman item template'in içerisinde aslında hani bir data template tanımlı. Ve bu data template, hani az önceki gösterdiğimin alttaki kod direktman çalışmıyor. Direktman bu çalışıyor. Ve burada bir control photo item view diye bir yapım var. Yani bu photo item view şunu yapıyor. Mesela burada göreceğiniz bu yapı. Bu Photo Item View, hani çeşitli ekran çözünürlükleri var. Burada göreceğiniz tek bir yapı. İçerisinde bir imajım var. Bir rectangle'ım var. Bir saydam bir görüntü verebilmesi için. Bir de text block'ım var. Burada da sizin oradaki ülkenin ismini yazan bir yapı. Buradaki yapı şunu sağlıyor. İçerisine bir Visual State Manager koyabiliyorsunuz buradaki yapının. Ve bir tane de tetikleyici belirleyebiliyorsunuz. Visual State Manager'la sanıyorum ki işte bazılarınız direktman çalıştı. Hani burada şey belirleyebiliyorsunuz. İşte minimum boyutu örneğin 750'den 720'den küçükse hani boyutu bu olsun benim itemlarımın. Ve hatta mesela şimdi göreceğiniz 499'dan küçükse boyutu bu olsun. Ya da hani daha da küçükse bu olsun diyebileceğiniz bir yapımız var. Yani bu yapı sayesinde de hani az önce gösterdiğim hani buradaki boyutun değişmesi direktman bunun sayesinde oluyor ve otomatik olarak hani sizin ekran çözünürlüğünüz neyse, ekran boyutunuz neyse buna göre adapte edebiliyorsunuz. Hani bu da dediğim gibi isterseniz kullanabilirsiniz var olan grid view'unuza ama adapte isterseniz de bunu da yapabilmiş olacaksınız. Ve bu dediğim gibi hani önemli özelliklerden bir tanesidir. Hani buradaki yaptığım şeylerden bir tanesi ise az önceki page by country'ye gelecek olursam hani buradaki yaptığım şeylerden bir tanesi ise yani buradaki collection view'u tanımlayıp hani collection view'un source'unu farklı bir yerde tanımladım. Ve buradayken item source'u otomatikman burada tanımladım. Mesela o tanımladığım yerse background tarafında. Yani background tarafında mesela burada göreceğiniz şey de ben buradaki source'umu hani get by country group diye bir tane metot tanımlamıştım hatırlarsanız. Buradan direktman vererek otomatik olarak bunun içerisine kendisini bind ettirmiş oldum. Buradaki tek dikkat etmem gereken şey bir tane header var. Header'da şunu tanımlamanız gerekiyor. Evet, buradaki header template'i. Header template'inde burada göreceğiniz yani yazının fontu, hangi şeyi seçeceği teksti. Burada mesela hatırlarsanız key vardı. Hani direktman key'i seçiyor. Ama hani benim uygulamamın içerisindeki item template'te de hani oradaki fotoğrafları bind ederek bunları görebilmiş oluyorum. Bu da hani burada sağladığım özelliklerden bir tanesi olmuş oldu. Yani ana sayfa gidecek olursak burada yaptığım şey şuydu. Ana sayfada görecek olursak buradaki bir tane mobile service'ten çektiğim verileri otomatik olarak item source'un içerisine aktarıyorum. Yani tek yaptığım şey burada item source'a tanımlamak. Item source'a zaten sayfa içerisinde yani item template aracılığıyla yani sayfanın içerisinde zaten hani direktman entegre edilmiş oldu. Bu da kolay yöntemlerden bir tanesi. Yani bunun haricinde hani veri görselleştirmede ne yaptık diye bakacak olursak özellikle page on map diye baktığımız zaman harita üzerinde gösterdiğim verileri direktman bunun üzerinde görselleştirdim. Hani burada yapacağım şey istersem hani haritanın da bir item source var. Oraya atayabileceğim gibi. Buradaki şeyleri çektikten sonra, listeyi çektikten sonra şunu yaptım. Bu listedeki her bir elemanı tek tek bir map ikonu olarak, map icon olarak projenin içerisine entegre ettim. Hani buradaki yaptığım şeylerden bazıları işte sayfanın oradaki fotoğrafın hangi lokasyon olduğu, işte burada göreceğiniz işte enlem mi, boylam mı bunların detaylarını verdim. Bunun haricinde bunun lokasyonu belirledim ilgili noktanın ve bunun haricindeki ilgili noktadaki custom bir imaj verdim. Mesela kendi tanımladığım bir pinpoint'im vardı. Bu pinpoint'i bunun üzerinde gösterdim. Eğer isterseniz bunun üzerinde bir map click event'i tanımlayarak da hani bir sonraki sayfaya geçirebilirsiniz. Hani benim burada yaptığım şeylerden bir tanesi ise hani haritayı direktman statik olarak burada tanımladım. Enlem boylam olarak burada göreceğiniz gibi enlem boylam olarak tanımladım. Zoom level'ını direktman burada direktman kendim tanımladım ve bu sayede uygulamayı direktman gösterebilmiş oldum. Bu arada hani her bir sayfada da şunu yaptım. Preloader'larım var. Hani preloader'lar şurada da göreceğimiz gibi hani otomatik olarak buradan göründüğü gibi sayfa içerisinde görünüyor. Bu preloader'ı da buradaki gördüğünüz gibi şeyin içerisine tanımladım. User kontrolün içerisine tanımladım. Hani user kontrolü kullanmanın en büyük avantajı şu. Hani siz herhangi bir projede sürekli tekrar eden yapılarınız varsa hani bunları bir component gibi kullanabiliyorsunuz. Örneğin ben buradaki toolbox'a gittiğim zaman ben buradan preloader diye aratırsam sürükleyip bırakabileceğim bir tane nesnem olmuş oldu. Ve ben bunu istediğim herhangi bir yere koyarak bunu dediğim gibi bir komponent olarak kullanabilirim. Aynı şekilde bind edilebilecek bir yapısı varsa, yani siz bunu sürükleyip bıraktığınız zaman bunu da direktman bind edebilirsiniz. Ki buradaki photo item view de zaten hani aynı mantıkta çalışıyor. Yani ben bunu aslında bir grid view'un item'ına çektim ama eğer ben bunun içerisinde kendim burada manuel doldurmak istersen de hani bunu da yapabileceğim bir yapısı mevcut. Ve bunlar da gerçekten çok kullanışlı. Dediğim gibi yani sayfa düzeni olsun. Eğer yapacağınız bir değişiklik hani 10 sayfada birden değiştirmek isterseniz user controller buradaki çok kıymetli elementler olacak. Ve hani dikkat ederseniz de mesela tıkladığım zamanki gelip hani kaybolması, farklı bir yere giderken kaybolması ya da hani detaya gittiğiniz zamanki oradaki sayfa yükleninceye kadar beklemesi tamamen dediğim gibi bu sistem sayesinde gerçekleşmiş oluyor. Bunun haricinde bakacak olursak hani neler kullandım burada. Hani daha setting sayfasını tamamlamadım. Bunları tamamlayacağım. Mesela detaylara gittiğim zaman hani detaylarda da burada yaptığım şeyler çok netti. Yani ilgili foto seti bir önceki sayfadan buraya assign edip bu nesneyi aldıktan sonra yani seçili fotoğrafı aldıktan sonra bu fotoğrafın detay bilgilerini direktman uygulama içerisine entegre ettim. Yani bunları direktman otomatik bind edebileceğim bazı yapıları vardı. Yani tekstleri ve de fotoğrafın detaylarını direktman buradan bind ettim. Yalnız mesela harita üzerinde göstereceğim detaylar varsa bunu mesela manuel olarak kendim tanımladım. Burada da göreceğiniz gibi işte o seçili imajın enlemiyle boylamını buradan tanımlamış oldum. Ve bunu da harita üzerinde eklenmiş oldu. Bunun haricinde yaptığım şeylerden bir tanesi ise light tile ekledim. Light tile'lar. Bu da hani küçük bir tile'la birlikte ya medium tile'la birlikte white tile olarak tanımladım. Ve bunu tanımladıktan sonra da bunun içerisine de ben hangi fotoğrafa gittiysem, hangi geziye gittiysem onun direktman imajının light tile üzerinde göstermeye çalıştım. Örneğin mesela biz en son burada nereye girdik? Petra'ya girdik. Mesela geri geldim. Mesela burada pinli mi, pinli değil. Mesela Firaş Perez diye aratıp bunu pinlediğim zaman start signal. Şimdi şunu göreceğim. Hani az sonra buradaki fotoğraf otomatik olarak değişecek. Bu mesela boyutunu büyütelim. Mesela bunu kapatalım buradaki uygulamayı. Mesela buradan tekrar girelim. Ben buna girdim uygulamama. Mesela Roma'ya girdim. Roma'dan mesela geri çıkıp burada bekliyorum. Mesela buna girdikten sonra oradaki değişikliği algılayıp hani otomatik olarak light tile üzerinde bunu update edecek. Mesela gördüğünüz gibi Roma'nın fotoğrafı geldi. Eğer ben bunu küçültürsem mesela size'dan medium'a çevirdim. Mesela buradaki medium'da da az önceki fotoğrafı otomatikman görebileceğim. Yani bu güzel özelliklerden bir tanesi bu hani hem orta boyutlu hem de büyük boyutlu tarzda yapabileceğiniz gibi mesela tekrar başka bir fotoğrafa girmem gerekecek update etmesi için. Mesela az sonra Venedik'in fotoğrafı gelecek. Ve buradakini yaparken mesela şuna dikkat etmek gerekecek. Buradaki fotoğrafı aslında biz hani çok küçük bir boyuta getirirsek hani bunu tanımlamayacak. Çünkü biz burada sadece hani orta ve büyük fotoğrafları tanımladık. Eğer tanımlamak isterseniz de small tile ya da büyük tile'ları da otomatik olarak bunun içerisinden tanımlayabiliyor olacağız. Bunun haricinde neler var diye bakacak olursak hani dikkat ettiğim özelliklerden bir tanesi ya dediğim gibi bir web view'm vardı. Hani bu web view sadece bir projemin içerisinde hani bir yükleniyor elementiyle birlikte yani bu web view'un detayları var. Ya bunu da bunun içerisinden görebiliyorum. Aslında baktığınız zaman yani neredeyse bütün özelliklerine değinmiş olduk. Sadece atladığımız bir nokta vardı. Mesela telefonda ben şöyle bir görüntü yapmıştım. Mesela geri gelirsem buradan daha net bir şekilde görebileceğiz. Mesela FilaPress uygulamasına girdim. Şu uygulama açıldı. Yukarıya mesela dikkat ederseniz yukarıda az önceki SIM bar menüsü vardı. Mesela oradaki SIM kontrolü şu anda kaldırdım. Yani tamamen uygulamam ön planda olsun. Yani başka bir içerik olmasın diye. Ama mesela geri gidersem direktman onu buradan görebileceğiz. Veya da başka bir uygulama açarsam yukarıda direktman görebileceğiz saat ve buradaki detayları. Bunu da kapatmak için şunu yaptım. Uygulama ana sayfası açılır açılmaz. Uygulama ana sayfası açılır açılmaz. şunu dedim. Hani burada şu şekilde uygulama hangi cihazla çalışıyor bunu tespit edebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Analytics Info var. İşte versiyon bilgisi. Aynı şekilde Device Family diye bir seçenek var. Burada iki türlü geliyor. Device cinsi, device ailesi diyeyim. Mobil de gelebilir, desktop da gelebilir, yani IoT de gelebilir önümüzdeki günlerde Xbox'a. Hani buradaki durumuna göre siz çalışmasını istediğiniz kodu direktman bunun içerisindeki yazabilirsiniz. Hani az önce mesela çalışmasını istediğim mobildeki özelliği ben direktman buradaki mesela şeyi tanımlayabiliyorum. Mesela buradaki detayı tanımlayabiliyorum. Şimdi yapacağım şey ise şu. Mesela burada şunu kontrol ettim. Aslında burada iki türlü kontrolün olduğunu göstermek için. Birincisi hani device info'dan kontrol edebiliyorum. İkincisi ise burada hani API kontraklardan kontrol edebiliyorum. Yani buradaki API kontraklardan bir tanesi ise Windows Phone üzerinde olan Phone Contract diye bir yapı var. Hani burada true mu false mu direktman bunu kontrol edip eğer true ise şunu yapsın dedim. Ve buradaki yaptığım şey ise statü barı ben otomatik olarak kaydettim. Yukarıda az önce gördüğümüz sim bilgilerini gösteren yapıyı. Ve direktman bunu kapattım. Ve yukarıdaki comment dediğim detaylara bakacak olursak bunların hepsi çalışıyor. Örneğin burada şunu da kontrol edebiliyorsun. API information'dan kontrol edip hani bir hardware butonlarının kontrol ederseniz telefon üzerinde bu sadece hani az önce bahsettiğim gibi mobile fonlarda var. Hani oradaki hardware butona baktıktan sonra yine istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ya da hani bir diğer değişken olan yine statü bar sadece telefonda olduğu için bu telefonu algılayıp hani statü barın değişikliklerini ya da özelliklerini direktman değiştirebiliyorsunuz. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi birkaç farklı yöntem var. Yani bunları da siz de keşfederek hani en uygun hangisi ise size ona göre direktman bunu entegre edebilirsiniz. Hani az önce şeyden bahsetmiştim. Geri butonundan bahsetmiştim. Bu şey üzerinde. Title bar üzerinde. Mesela şu anda bir şey yok. Ben şunu yapacağım. Mesela buradaki comment dediğim bir tane bir satır kodum vardı. Bunu direktman açıyorum ve bunu açtıktan sonra bunu PC'mde çalıştıracağım. Local Machine diyorum. Mesela Local Machine'de şunu yapacak. Hani buradaki kod satırında dikkate alarak o da şunu yapıyor. Back buton yani şey üzerindeki title bardaki back butonu direktman visible hale getirecek. Yani şu anda bir fonksiyon yok ama isterseniz fonksiyonu da atayabilirsiniz. Mesela şu anda gördüğünüz gibi mesela şu anda tıkladığım zaman hiçbir şey yapmayacak, aksiyon yapmayacak. Ama böyle bir yöntemde direktman mevcut. İsterseniz sizin projenizin geri butonunu bu şekilde tanımlayıp yani belki de buradan yerden kurtarabilirsin. Ya da farklı bir görsellik oluşturursanız yani o da burada çok değişik bir görsellik katabilir. Ve aynı şekilde otomatik olarak çalışacağı için de hani sizin için de çok büyük bir kolaylık sağlamış olabilir. Şimdi bunu yine commentliyorum. Başka ne gibi detaylar vardı diye baktığım zaman genellikle hani bunları tanımlıyoruz ama şu var önemli olan. Mesela buradaki fon kontraktı tanımlamak için, bunu algılayabilmek için şunu yapmanız gerekiyor. Özellikle şeyden bahsetmiştik hatırlarsanız. Her bir cihaz için farklı bir API setinin olduğundan ve bu API setlerinde extensionlar ekleyerek yapabildiğimizden bahsetmiştim. Eğer hatırlarsanız 2 hafta önceki eğitimde de Windows 10 IoT Core'da da Windows IoT extension eklemiştik UWP için. Ve onu ekledikten sonra bazı referanslar çıkmıştı. GPIO'lara erişim gibi. Aslında buradaki mantıkla da yine aynı şekilde. Hani siz burada bir şey eklemek isterseniz, mesela buradaki extensionlara gelelim. Hani buradaki extensionlarda isterseniz IoT'ye, isterseniz mobil cihazlara, isterseniz hani başka farklı yapılara, desktop'a bunları ekleyebileceksiniz. Ve önümüzdeki günlerde de muhtemelen Xbox ve HoloLens'de gelecek. Ve geliştireceğiniz uygulamada çok farklı platformlarda hani tek bir kod aracılığıyla da çalışmış olacak. Ve dediğim gibi hani bunları hangi cihazda nasıl çalışması gerektiğini kontrol etmek isterseniz de buradaki yapıları da tercih edebilirsiniz. Bunun haricinde kaydettiğim bazı şeyler var, eğitimler var. Özellikle Channel Line'ı takip ediyorsanız orada benim de bir serim var. Miners diye geçiyor. İyi ki varmış. Orada da Windows 10 ile alakalı yeni eğitimlerimiz var. Bunları görebileceksiniz. Mesela İngilizce olarak çektiğim iki tane eğitimim var. Birincisi Windows 10'un Universal platformu çok net anlatan detaylarıma çok detay bir sunum. Aynı şekilde Adaptive UI'ye çok net anlattığım bir session var. Orada detaylara inebilirsiniz. Bunun haricinde bizim 25 Kasım'da yaptığımız bir Windows 10 etkinliğimiz vardı. Burada 6 farklı eğitimimiz vardı. Engin Polat'ın, Emre Aslı'nın, benim ve Andy Wiglin'in olduğu. Hani buradaki eğitimlere direktman inceleyerek daha detaylı verilere de gidebilirsiniz. Ve dediğim gibi hani gün geçtikçe daha çok video çekip daha çok videoyu burada paylaşacağım. Ve bundan sonraki amacım da diyeyim, hedefim de yani çok kısa videolar çekip yani çok ince detaylar anlattığım video serileri olmuş olacak. Yani az önce gösterdiğim o home'daki adaptive grid view. Mesela bu gerçekten çok kıymetli ve çok detay bir konu. Mesela buna nasıl erişilebildiğini direktman orada anlatacağım. Ve buna benzer pek çok detayı da dediğim gibi bu adres üzerinden bulabileceksiniz. Aslında hani daha farklı detaylara yani inmek istiyordum ama bunu sadece yani çok high level bir içerik olsun ve de daha doğrusu çok detay bir içerik olsun ama sadece neleri yaptığını, neleri farklı yaptığınızı anlatmayı istediğim bir eğitim serisi şeklinde olsun istedim. Yani genellikle benim bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hani eğer sorularınız varsa hani şimdi cevaplamaya çok sevinirim. Sorularınız var mıdır? Varsa hani IM üzerinden yazabilirsiniz. Ben de buradan direktman takip ediyor olacağım. Hiç mi yok? Sorularınız yoksa isterseniz hani günü tamamlayabilirsiniz. Yani sorularınız olursa iletişim adresini biliyorsunuz. Yani Twitter üzerinden hani İlki Banç üzerinden sorabilirsiniz ya da bana direktman mail atabilirsiniz. Bu arada bir tane de adresimiz var. Hani orada da direktman sorabilirsiniz. AKM/ Vinten Vinten'desin. Vinten.tr'ydi sanırım. Şey gidin istersen Vinten UWPTR mıydı? Yok, kısa linkini hatırlamaya çalıştım ama olmadı. MSCN forumlarının linkini verecektim. Burada da istersen Vinten IoT diyelim. Linki hatırlayamadım. O değil. MSCN. Şurada vardır yani. Evet, MSCN IoT. Bu arada o zaman AKMS MSDN Vinten. Evet. Yani buradaki adrese de direktman şey sorabilirsiniz. Sizin var olan sorularınız varsa buraya sorabilirsiniz. Ben burada direktman cevaplıyorum. Bunun da linkini de hani sizlerle paylaşmış olayım. Güzel bir soru geldi. Kodları paylaşacak mısınız diye. Evet, paylaşacağım. Hani son finalize yapacağım bazı detaylar var. Hani o detayları da değiştirdikten sonra GitHub üzerinden paylaşacağım. Hani GitHub üzerinden isterseniz forklayıp oradan direktman alıp devam edebilirsiniz. Bunun haricinde de önerileriniz varsa, yani eklenti yapacağınız ekstra özellikler varsa hani onları görmeyi çok isterim. Ve aynı şekilde hani siz de böyle içerikler hazırlayıp paylaşıyorsanız kesinlikle beni haberdar edin. Yani bunlardan haberdar olup bunu bizim kanallardan duyurmayı çok çok isterim. Dediğim gibi hani sorularınız olursa da kesinlikle iletişimde kalalım. Yine tekrardan görüşüyor oluruz. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çarşamba günü okullarınızdan, o kadar işinizden hani vakit ayırıp buraya katılıp bunları dinlediğiniz için umarım faydalı olmuştur. Yani dediğim gibi yine detayları da hani ayrıca sizlerle birlikte konuşuruz. Hepinize kolay gelsin. İyi akşamlar diyorum. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle. Bu arada yarın da ofisimizde meetup'ımız olacak. Engin Polat'ın düzenlediği. Eğer İstanbul'daysanız, yolunuz düşerse de akşam ofiste sizleri bekleriz. Yani bu tür konuların daha detaylı bir şekilde girebilir. Sorularınızı orada da almış olur. Çok teşekkür ederim hepinize tekrardan. Hepinize hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.